Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Murat Çizakça. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet Sayın Çizakça iktisat tarihi profesörü ama daha sonra İslami finans üzerine de uzmanlık alanını geliştirmiş. Leicester Üniversitesi'nde lisansını İngiltere'de, daha sonra Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi'nde master ve doktorası. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği var değil mi hocam? Evet. Sonra
25 sene.
25 sene. Evet. Maşallah. Şimdi Kuala Lumpur'da, Malezya'da, INSEAD Üniversitesi'nde değil mi? Kitaplarınız da var.
Evet.
Biraz bahsedebilir misiniz? Hem akademik geçmişinizden biraz nüanslar almış oluruz hem de güzel anılarınız vardır. Ve İslami finans konusuna da nasıl girdiniz? Orada nasıl açıldı size?
Ben aslında doktoram benim Osmanlı İktisat Tarihi. Rahmetli Ömer Lütfü Barkın'ın en son doktor öğrencisiyim ben. Yani Amerika'da yaptım doktoramı ama onlar oradaki hocalarım Amerika'dakiler dediler ki biz bu bizim uzmanlık alanımız değil. Bizim tanıdığımız, saygı duyduğumuz bir Türk bilim adamı. Senin tezini okuyacak önce, o kabul edecek. Ondan sonra ancak biz senin tezini okumaya başlarız dediler. İşte ben Ömer Lütfü Barkın'ı kabul eder misiniz dedim. Tabii dediler. Keşke o senin tezini yönetmeyi kabul etse de bizim için şeref olur dediler. O kadar tanınıyordu maşallah rahmetli hocamız. Ondan sonra geldim. İşte uzun hikayede o kadarına girmeyeyim ama rahmetli kabul etti tezimi yönetmeyi. Ve bir Osmanlı İktisat Tarihçisi tarihi doktorası aldım ben Pennsylvania Üniversitesi'nden. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalığa başladım. İktisat tarihi, Osmanlı ve Avrupa iktisat tarihi ve iktisat teorisi dersleri veriyordum. Günün birinde Ahmet Annaggar isminde birisiyle tanıştım. Doktor Ahmet Annaggar. İstanbul'a gelmiş bir şey yapıyordu, bir konferans veriyordu. İslami finans. İlk defa o zaman duydum ben. Ama yıl, ben size söyleyeyim, yıl 1982. Ve o zaman konferanstan sonra dinledim. Ondan sonra gittim bir sohbet etmek istedim kendisiyle. Çok da şey bir insan, hoş bir insandı. Sohbet etmeye başladık. Ondan sonra dedi ki ben çok yorgunum. Sen yarın gelsene doğru düz biz konuşalım bu işleri dedi. Hay hay dedim. Bir de ertesi gün buluştuk. Ondan sonra şöyle biraz sohbet koyulaştıktan sonra Kıbrıs'taki yeni bir enstitü açtıklarını söyledi. İslami Finans ve İktisadı Enstitüsü, Uluslararası Enstitü Kuzey Kıbrıs'ta ve bunu işte Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Faysal Hazretleri'nin finanse ettiğini sonradan öğrendim. Çünkü şöyle oldu işte anlatıyor bu enstitüyü anlatıyor ve benim oraya gelmemi istiyor. Beni oraya çekmeyi istiyor. Dedim ya benim işim gücüm var. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Çok memnunum yerimden falan. 10 misli maaşı şey yaptı. Zaten öyle anladım ben Suudi finansman arkasında olduğunu. Yoksa kim verir öyle paraya. Ve işte, ihtiyacımız da vardı. Kabul ettik. Ve yani parasal nedenlerle kabul ettiğim bir iş. Evet. Ondan sonra benim akademik olarak önümü açtı. Hiçbir zaman da pişman olmadım o konuya girdiğime. Çünkü bir iki disiplin oldu. Yani Osmanlı iktisat tarihi veyahut da mukayeseli iktisat tarihi diyelim. Avrupa'ya da veriyorum ben çünkü. Bunun yanında İslami finans, o da mukayeseli. Yani Batı finans tarihini de veriyorum. Finans tarihi ve iktisat tarihini birleştirdim. Birleştirme imkanı verdi bana. Ve 1982'den beri ben bu işi yapıyorum. Yani bu sentezi yapmakla meşgulüm. Çok da seviyorum yaptığım işi. Sonradan işte Boğaziçi'nden emekli olduktan sonra birkaç sene İstanbul'da işte Koç, Fatih ve Bahçeşehir üniversitelerinde ders verdikten sonra ayrıca bir de şey var. Münih Üniversitesi'nde ders verdim. Bunlardan sonra kendimi Kuala Lumpur'da buldum. Kuala Lumpur çok enteresan çünkü onlar sadece İslami finans konusunda bir üniversite açtılar. Önce beni o açılmış olan üniversiteye senato üyesi olarak aldılar. Ve senatoda, yani daha doğrusu açılacak olan üniversite diyeyim. Ve senatoda bu üniversitenin ismi, cismi ne olacak diye konuşurken dediler işte İslam, İngilizcesi International, the Global University in Islamic Finance, İngilizcesi o. Dünya İslami Finans Üniversitesi diye bir acayip bir isim. Dedim böyle isim olmaz. Ben itiraz ettim. Senato üyesi olarak itiraz ediyorum. Dedim ki yani olmaz. Çünkü üniversite deyince dünyada güneşin altında ne varsa her şeyi anlatman lazım. Sadece İslami finans konusunda üniversite olmaz. Sadece İslami finans üzerine yoğunlaşıyor. 35 tane falan profesör var İslami finans konusunda. Türkiye'de İslami finans konusunda tek bir profesör yok. Onu da söyleyeyim.
Hocam,
ya ben varım da ben sizden orada çalışıyorum yani. Ben memnuniyetle varım de yani. Ama ben de oraya gitmişim. Yani kimse yok.
Boğaziçi Üniversitesi'nde bu alana da girmiş miydiniz? Sizden ders alanlar var mı bu konuda?
Boğaziçi Üniversitesi'nde ben İslami finans tarihi konusuna girmiştim. Şeye girmemiştim yani modern finansa girmemiştim. Şimdi modern finansa da girdik. Yani modern İslami finans olayına da girdik ki o da 1 trilyon dolarlık bir olay. Küçük bir olay değil. Yıldır %15-20 oranında büyüyor. Bütün bu krizler, kriz kıyamet kopuyor Avrupa'da, Batı'da. İslami, modern İslami finans %15-20 oranında büyüyor yılda.
Böyle biraz bir şey. Hocam kökeninden evet. Bahseder misiniz? Yani biz çok ilgiyle dinleyeceğiz. İslami finans derken finansların para kaynağının ve yönetilmesinin İslam'da asr-ı saadet döneminde ve temelinden nasıl geldiğini ve nasıl bir sistemle dünyada yerleşik şu andaki yapısını biraz karşılaştırarak ve gelişiminden bahseder misiniz?
Tabii değil mi? Hocam çok özür dilerim. Bir de nasıl olmalı model aslında? Yani nasıl olursa dünyanın genelinde olumlu bir etki yapar modern İslami sistem,
tabii,
ekonomik sistem.
Memnuniyetle. Şimdi ben o zaman şeyden başlayayım. Ahmet Alnaggar'la ilk o enstitüde buluştuğumuz, Kıbrıs'taki enstitüde buluştuğumuz dönemden başlayayım. Beni aldı, işte parayı da bastırdı, aldı beni oraya. Ondan sonra hiçbir şey açıklamada da bulunmadı bana. Ben de sandım herhalde benden Osmanlı İktisat Tarihi dersleri vermemi istiyor. Yanımda notlarımı falan her şeyi, bir araba dolusu kitap götürdüm falan ben. Ondan sonra da derslere başladık. Ben normal Boğaziçi'nde verdiğim Osmanlı İktisat Tarihi dersleri veriyorum. Ondan sonra bir ara beni çağırdı. Sen ne anlatıyorsun sınıfta dedi. Meğer öğrenciler şikayet etmişler. Ne anlatıyorsun sınıfta dedi. Osmanlı İktisat Tarihi anlatıyorum dedim. Sana kim dedi Osmanlı İktisat Tarihi anlat diye dedi. Başka ne anlatacağım dedim. Benim konum o. Hayır dedi, onu anlatmayacaksın. Ne anlatacağım? İslami finans anlatacaksın. Dehşete düştüm. Ben üniversiteden istifa etmişim, gitmişim. Adam, herhalde yeniden kovulacağım diye düşünüyorum. Şimdi dedim, ben bunu bilmiyorum. Bu benim bildiğim bir konu değil. Ya yok dedi, benden öğreneceksin. Benden öğrendiğin, benimseyeceksin. Bak, benden öğreneceksin. Sonra benimseyeceksin. Ondan sonra da öğrencileri ikna edeceksin. Senin görevin o. Ha şimdi bizim görev çıktı ortaya ama yani çoktan köprüler atılmış, evet. istifa edilmiş, Kıbrıs'a gidilmiş, yerleşilmiş, ev bulunmuş vesaire vesaire. Ondan sonra dehşete düştüm ben ve içimden bu adam deli dedim ya. Neyse sonra işte hakikaten dersi müthiş de bir şey, belagatı var, müthiş de, çok da güzel anlatan bir insandı. Anlattıkça bir kere benimsemesi hiç zor olmadı. Hiç zor olmadı. Anında benimsedim. Çok çok güzel çünkü. O da şimdi gelecek. Nasıl olması gerektiği sorusuna, evet, sizin evet. sorunuza getirecek şimdi bizi. Hı-hı. Ondan sonra aklıma yattı. Benimsedim. Ondan sonra da öğrencilere hakikaten anlatmaya başladım ve birlikteliğimiz sürdü. Nasıl olması gerektiğine gelince. Hı-hı. Şimdi İslami finans nedir diye sorarsak eğer tek kelimeyle bu faizsiz finans falan diyorlar. O şey yani saçma sapan bir şey o. Bence bir açıklama esas. kar ve zararın paylaştırılması.
Evet.
Kar,
evet.
Risk, kar evet. ve zarar. Evet. Kimle paylaşacaksınız? Diyelim ben kapitalist. Ben sizden daha yaşlı olduğum için ben kapitalistim diyelim. Siz de şeysiniz. Bu da bize herhalde İslam antikapitalist midir, kapitalist midir sorusuna getirir birazdan herhalde. O da, orada da kıyamet kopuyor çünkü malum. Evet. Onu da konuşuruz. Evet. Şimdi diyelim ben kapitalistim. Tamam mı? Ama Müslüman bir kapitalistim. Hı hı. Arada epey bir fark var.
Evet.
Siz de genç bir girişimcisiniz ve bana bir projeyle geliyorsunuz. O zaman beni de ikna ediyorsunuz. Ondan sonra diyorum ki tamam, bu çok riskli. Ve paylaşalım riski diyorsunuz. Hı-hı. Riski paylaşıyoruz. Riski paylaşmayı ben kabul ettiğim anda, bir kere sizin katkınız da benim katkım değil. Benim katkım sermaye. Hı-hı. Ben yaşlı kapitalistim ya. Hı-hı. Siz de şeysiniz, siz de girişimcisiniz. Sizin katkınız da beyniniz. Hı-hı. Kafanızda bir proje var çünkü. Hı-hı. Siz genç bir mühendis olabilirsiniz. Ve kafanızdaki proje, başka hiçbir şeyiniz yok sizin. Hep çocuklara ben onu anlatırdım öğrencilerime. Yani hele mühendislik fakültesi ne iktisat dersi vermeyi ve bu konuyu anlatmayı çok severdim. Onlar çok heyecanlanırlardı. Çünkü diyelim ki 3. sınıfta bir şey mühendis ve Bill Gates örneğini verirdim. Yani Bill Gates mezun bile olmamış. Öyle bir projesi var ki adamın, terk ediyor üniversiteyi. Projeyle çıkıyorsunuz. Sermaye ihtiyacınız var. Riski paylaşıyoruz. Ben sermaye koyuyorum, siz bilginizi koyuyorsunuz. Kar olursa paylaşıyoruz. Aramızda belli bir oranla paylaşıyoruz bunu. Anlaşıyoruz o oran evet. üzerinde. Yüzde şu kadarı benim, şu kadarı sizin. Zarar olursa zararın tamamı benim. Maddi zararın tamamı benim. Siz emeğinizi karşılığında bir şey almıyorsunuz. Sizin de zararınız o. Bu olması gereken budur. Bu Hazreti Peygamber'in mudaraba ortaklığıdır. Hazreti Hatice ile yapmış olduğu, uygulamış olduğu ortaklık budur. Yani tamamen peygamber sünnetidir bu.
Maşallah.
Ama bunu günümüzde de uygulamak mümkün. Günümüzde bunu en iyi uygulayan yer Amerika. Kaliforniya, Silicon Valley. İnanılmaz bir şey.
Evet.
O venture capital denilen şey.
Evet.
Adamlar bizden mi aldılar bunu, kendileri mi keşfettiler artık onu bilemeyeceğim. Ama bunu bütün o bilgisayar Apple'dan tutun şeye kadar masaüstü bilgisayarların gelişmesine kadar bütün o information technology devrimini yapan yer Silicon Valley ve tamamen bu ortaklıkta yapıldı. Bunu Amerikalılar tabii bunu da araba demiyorlar. Venture capital diyorlar.
Ve başarılılar değil mi hocam?
Oh! Hem de nasıl? Hem de, görmüyor musunuz yani? Bill Gates neydi, ne oldu?
Evet.
Adam dediğim gibi yani Harvard'da 3. sınıftan terk. Hı hı. Şu anda en son yaptığı şey işte 20 milyar dolarlık vakıf kurdu adam ondan sonra. Siz de bana başarılı mı diye soruyorsunuz.
ben izleyicilerimiz.
Muazzam bir başarı.
Evet.
Ama çok da riskli olan bir şey. Evet. İslami finansın kaynağı bence budur. Şimdi biz buna yönelik şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bankalar bunu uygulamıyorlar. İslami bankalar bu ortaklığı uygulamıyorlar maalesef. Ama o da içi beni, seni, dışı seni yakar meselesi. Onun kendi sebepleri var. O çok derin bir konu.
Şimdi hocam biz programlarımızda İslami ekonomi ile ilgili olarak şöyle anlatımlarda bulunuyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz. Mesela eğer ileride altında program başlangıcında söylediği gibi bir birlik oluşmuş olsa, yani Türkiye Cumhuriyetler mesela ve işte Müslüman alemi bir araya gelse, bunları siz daha biliyorsunuz, malum maddi güçleri olağanüstü. Az önce siz program başında, hatta pardon dışında söylemiştiniz. Onu da belki söylersiniz, bir rakam verdiniz, olağanüstü bir rakam.
1 trilyon dolar.
Evet, 1 trilyon dolar ve her sene %15.
Her sene %15-20 oranında artıyor. İslami finans dediğimiz şey.
İslami finans. Ki ekonomik krize rağmen.
Tabii.
Artıyor.
Evet.
Yani bir kere buradaki sistemin ne kadar başarılı ve doğru olduğu bir kere ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani ekonomik krize rağmen. Amerika gibi bir ülkenin değil mi bu kadar zor bir dönem geçirmiş. Hatta dünyanın bu kadar zor bir dönem geçirdiği
yılda %15-20 oranında artıyor.
Evet, demek büyüyor. Ki bu model doğru. Şimdi biz programlarımızda şunu anlatıyoruz izleyicilerimize. Türkiye Cumhuriyetleri'nin ve İslami, yani Arap ülkeleri, Müslüman ülkelerinin tamamının bir güç birliği yapması, maddi ve manevi. Bu birliğinde tamamen böyle menfaat değil de sevgiye dayalı, samimiyete dayalı, hem kendi içinde zayıf olan ülkeleri hakikaten kurtarmaya yönelik, yardım etmeye yönelik, hem de onların güçlerini, mesela petrol olabilir, yeraltı zenginlikleri olabilir, bunların Avrupa'ya, diğer dünya ülkelerine gönderilmesi, onların da bu vesileyle güçlenmesi, sonra onların bize gelmesi, işte teknolojilerini, ne bileyim, bilimsel güçlerini, imkanlarını bizimle paylaşmaları, işte hastaneler kurmaları, okullar, üniversiteler kurmaları, işte az önce söylediğiniz Silikon Vadisi'ndeki mesela o stratejinin Türkiye'de oluşmasına vesile olmaları veya diğer Türkiye Cumhuriyetler'de oluşmasına vesile olmalarını sağladığımızda, bütün dünyayı etkileyen, sadece Türk İslam ülkelerini değil de bütün dünyayı etkileyen, hem ekonomik yönden hem de böyle manevi yönden bir huzurun oluşacağını anlatıyoruz. Siz ne dersiniz hocam bu konuda?
Tamamen katılıyorum. Sadece katılmak da kalmıyorum. Bir de nasıl yapılacağını da konuşabiliriz.
Çok iyi olur hocam.
Yani nasıl bu gerçekleşir? Evet. Şu anda siz bunu sanki bir hayal gibi anlattınız. Evet. Aslında bence bu sizin anlattığınız şey Türkiye'nin B planıdır. Evet. B planı olması lazım. A planı malum Avrupa'ya girmektir. Evet. Avrupa'ya işte Sarkozy gitti diye çok memnun kaldık. Ama bu gelen Hollanda'nın ne kadar Türkiye taraflısı olduğu da o da çok son derece şüpheli. Evet. İstenmiyoruz Avrupa tarafından. Aslında Avrupa benim çok beğendiğim, takdir ettiğim bir uygarlık, Batı uygarlığı. Ama niye onu olduğunu da konuşuruz birazdan. Ama istenmediğim bir yere girmek de bana çok ters gelir. Yani evet, izzet-i evet. Nefis meselesi biraz evet. Bu galiba. Biz Türkler biraz fazla mağrur muyuz, gururlu muyuz ya da izzet-i nefsine düşkün insanlar mıyız? Bana çok ters geliyor. İstenmediğim yere katliyen gitmem şahsen. O halde ben yıllardır zaten düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bir B planı olması lazım. Çünkü bunlar bir noktada bize sizi istemiyoruz diyecekler. Ve bunu derken de zaten kendi değerlerinden de kayıyorlar. Kendi değerlerinden bu kadar kayan bir Avrupa'yı da ben istemem. Bir de o var zaten. Kendi değerlerinden kayıyorlar, Türkiye'yi istemiyorlar. Dinimizden dolayı Allah bilir istemiyorlar. O zaman bu bir Hristiyan kulübü. Öyle bir kulüpte de bizim ne işimiz olabilir? Yani kendi değerleri, halbuki hukuk devleti, özgürlükler, insan hakları ise, serbest piyasa ekonomisi ise, giderek ırkçılığa dayan bir Avrupa'da bizim pek bir işimiz olamaz yani. Evet. Bana hiç de çekici gelmiyor öyle bir Avrupa doğrusu. O zaman Türkiye'nin B planı ne olabilir? Sizin dediğinizdir B planı. O nasıl gerçekleşebilir? Şimdi de tam zamanıdır. Evet. Tam zamanıdır çünkü zaten anayasa konuşmaları, tartışmaları evet. Ortaya çıkmaya başladı. Biz bu anayasamızı böyle bir vizyonla yazabilirsek, yeniden ele alabilirsek, bunun kapısını açmış oluruz. Kapıyı aralamış oluruz bir kere. Nasıl bir vizyon olmalı? Evet. Ben çok düşündüm bu konuda. Yani şimdi tam bam telime basmış oldunuz şu anda. Nasıl bir vizyon olmalı? Bence zaten diyorum ya size, bütün ömrümü sentez yapmakla geçirdim. Hep mukayeseli iktisat tarihiyle uğraştım. Batıyı da öğrenmeye çalıştım. İslam dünyasını da öğrenmeye çalıştım. Bu anayasa da böyle olmalı. Anayasada hem batıyı batı yapan değerleri içermeli. Çünkü onlar çok başarılı değerler. Evet. Hem de İslam dünyasıyla uyum içerisinde olmalı. Kendi kültürümüzle, kendi dinimizle uyum içerisinde olmalı. Bu batıyı batı yapan değerler nedir? Az önce söyledim. Hukuk devleti. İnsan hakları ve özgürlükler ve piyasa ekonomisi. Bunlar bir kere bunun içerisinde olmalı. Şimdi bunlar içerisinde olmalı ama şeyi al, batıdan şunu al, İslam'dan şunu al, hadi uyuşun bakayım birbirine demekle bu iş olmaz. Batıdan aldığın her şeyin, her unsurun İslami kültürle ilişkisini ve uyumunu düşünmek lazım. Kolay bir iş değil o. Evet. Şimdi hukuk devleti İslamiyet'te ne durumda? Özgürlükler ne durumda? İslamiyet'te ne durumda? Bütün bunları teker teker inceleyip düşünmek lazım. Ve ama benim vardığım sonuç neredeyse mükemmele yakın bir uyum ve bir sentez yapmak mümkün. Böyle bir anayasa oluşturacaksak, yani hem Batı değerlerini ihtiva eden hem de kendi kültürümüzle uyum içerisinde olan bir anayasa oluşturabilirsek, o zaman hem bu ülkenin önü açılır, hem de zaten giderek gelişen, daha zaten çok hızlı gelişen bir ülkeyiz Allah'a şükür. Daha da önü açılan, Kürt meselesini çözmüş olan bir Türkiye, demokrasisi daha gelişmiş, insan hakları, özgürlükleri Avrupa seviyesine ulaşmış olan bir Türkiye'ye bütün İslam dünyası katılmak ister. Yani demeye çalıştığım şey, eskiden imparatorluklar kuruluyordu. Hayda Yavuz Sultan Selim ordusuyla daldı ve bütün işte Orta Doğu'yu ele geçirdi. Bir tek Türk askerini hudutların dışına, misak-ı milli hudutlarının dışına çıkartmadan böyle bir birlik kurulabilir bence. Onların şeyiyle, onların talebiyle. Ha diyeceklerdir, yani bu ön şartları, iktisadi gelişme için gereken ön şartları, kısacası işte bu. Hukuk devleti, özgürlükler, insan hakları, demokrasi, serbest piyasa ekonomisini en üst seviyeye getirmiş olan bir Türkiye çok çekici olacaktır Avrupa için. Onlar bize katılmak isteyeceklerdir. Evet. O zaman da biz o şartları koyarız. Yani siz bu şartları yerine getirmedikçe katılamazsınız deriz. Bunu da ben kendim keşfetmedim tabii. Bunu aslında Avrupa bize yaptı. Evet. Avrupa ne diyor? Kopenhag'ın şartlarını yerine getireceksiniz diyor. 30 küsur şey var, evet. Dosya var. Evet. Ha, o dosyayı lütfedip açmıyorlar. Ne yapsak açmıyorlar. Ağzımıza kuş tutsak, o Sarkozy onu yapıyordu. Sarkozy hadi çekti gitti. Gitsin. Şimdi bizim yapabileceğimiz ama odur. Yani komşularımıza onu yapmamız lazım. Bizim kendi standartlarımızı kurmak lazım. Bir ara başbakan demişti. Kopenhag'ın kriterleri olmazsa Ankara kriterleri olur demişti. Çok da haklıydı. Bunu mu kastetti bilmiyorum. Ama umarım bunu kastetmiştir. O zaman biz de Ankara kriterlerini koyarız. Ve bu kriterleri teker teker dosya dosya yerine getiren dost ve kardeş ülkeleri aramıza alabiliriz. Yani bunun adını da koyalım. Evet. Bunun adı federalizmdir. Son aşaması federalizmdir. Önce bu bir iktisadi birlikle başlar. Hatta Sayın Davutoğlu'nun söylediği bir lafı ben hala hatırlıyorum. Bundan bir iki sene önce söyledi. Bizim amacımız dedi, hatırlarsınız. İstanbul'dan kalkan bir otomobilin hiçbir vize işte şey olmadan vize olmadan pasaport evet, olmadan
pasaport
demişti.
Vize
pasaport
evet, kontrol,
vize olmadan evet. Ta nereye demişti, Moritanya'ya kadar gitmesidir bizim idealimiz demişti. Moritanya malum Fas'ın güneyinde evet, olan evet, bir ülke evet. Yani bütün Kuzey Afrika'yı dolaşabilecek durumda olması lazım bir Türk vatandaşının arabasını atlayıp hiçbir şey olmadan, pasaport vize gereği olmadan ta Moritanya'ya kadar gidebilmesi amacımızdır demişti Sayın Davutoğlu. Hala umarım aynı amacı vardır, değiştirmemiştir fikrini.
O Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken siz hocalığı yaptınız mı?
Evet, benim öğrencim de Ahmet, bu arada ona da selamlar söyleyeyim eğer bu programı dinliyorsa. O gurur duyduğum bir öğrencimdir gayet tabii. Evet. Daha sonra Malezya'da, Kuala Lumpur'da da gurbet arkadaşlığı yaptık kendisiyle. Evet. Ya o olması lazım. Yani o zaman açıkçası uzun lafın kısası kendi birliğimizi kurabiliriz biz. Ve zaten bence Avrupa'dan öğrendiğimiz en önemli şey de odur. Yani onlar bir birlik kurdular ve o birliğe biz dahil olmak için yıllardır hem müracaat ettik hem o konuda uğraşıyoruz. Onun standartlarını koydular. O zaman biz de diyebiliriz ki baktık Avrupa olmuyor. Avrupa oluyorsa hala girelim Avrupa'ya. Yani ona karşı kesinlikle değilim. Ama giderek ben de soğuyorum bu Avrupa'dan. Ama oradan öğrenecek çok çok şey var. O zaman o standartları onlardan öğrenip o dosyaları belki 30 işten olmaz o dosyalar artık onu bilemem o kadar ayrıntısını. Ama esas prensipleri biz bize katılmak isteyecek olan ülkelerden isteyebiliriz, istememiz gerekir. Başka türlü de zaten katılmasına izin vermemek gerekir. Yani gidip diktatörlüklerle bizim uğraşacak halimiz yoktur.
Allah onları yıkıyor zaten.
Allah zaten yıkıyor. Evet. Yani o olacak iş değil. Evet. O diktatörlüklerin bence İslam dünyasının toparlanması meselesine elbette, geldiniz. Tabii. Bence ilk şartı bu diktatörlerin
evet,
gitmesidir.
Evet.
Bu diktatörler teker teker gidecek. Yerine demokrasi gelecek. Serbest piyasa ekonomisi gelecek. Arkadaşların dediği gibi antikapitalist falan bir şey olmayacak bu iş. Serbest piyasa ekonomisi olacak. İslami kapitalizm diyelim ona. İslami kapitalizm gelecek. Onu da konuşuruz isterseniz. Yani ama özgürlükler, insan hakları gelecek. Yani bu şekilde oluşan bir birlik bence olur.
Evet.
Dahası var. Bir de tarihe baktığınız zaman bunu görüyorsunuz aşağı yukarı. Çok enteresan. Janet Abu Lugot. Bir Amerikalı tarihçi ama eşi herhalde Arap. Abu Lugot soyadı. O nefis bir kitap yazdı. Şey anlatıyor. Portekizlilerin Hint Okyanusu'na girmesinden önceki dönem. 1000 yıl geriye gidiyor. Yani 1498'dir Vasco da Gama. 1000 yıl geriye gidiyor. Ne vardı Hint Okyanusu'nda? Ne vardı? Hint Okyanusu'na bakıyor ve Hint Okyanusu'nda Portekiz öncesi 1000 yıl boyunca 3 tane büyük uygarlık görüyor. Biri Çin, biri Hindistan, Hint, diğeri de İslam. 3 büyük uygarlık vardır diyor. Avrupa solda sıfır.
Yok, evet.
Avrupa solda sıfır. Şimdi biz bu çizdiğim resim size benzer tanıdık gelmiyor mu şu anda? Çin'e bakın. Çin patladı. Hindistan patladı. Tek soru işareti İslam dünyası, Avrupa batıyor.
Evet.
Bunlar hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ahir zaman içindeyiz. Yani siz zaten konunun uzmanısınız. Tam dediklerinizi peygamberimiz de siz zaten biliyorsunuzdur. Söylemiş. Bende birkaç tane hadis var sizin anlattıklarınızdan bahsediyor. Onu da izleyicilerimize müsaade ederseniz
buyurun,
paylaşalım.
Tabii.
Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacak. El kavlül muhtasar, fi alametil mehdil muntazar. Doğrudan söylemiş peygamberimiz. Yani şeyin milletler arasındaki ticaret ve yollar kesilecek. Yani dünya çapında bir ekonomik krize dikkat çekiyor peygamber efendimiz ahir zamanda. Herkesin az kazançtan yakınması. Yani para buhar oldu hakikaten. Yani bir garip bir durum var bütün dünyada. Paraları için zenginlerin saygı görmesi. Yine kıyamet alametleri Medineli Allame Muhammed bin Resul El Hüseyin'i El Berzenci. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Yine kıyamet alametleri Medineli Allame El Berzenci'den. Yani bu da aslında mucizevi bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce bu zamanda olacak olayları ki birçok olayı tarif etmiş, anlatmış. Ekonomik olayları dahi anlatmış. Mucizevi yönü de oluyor olması. Bizim bunlara şahit oluyor olmamız dünya çapında. Çünkü malumunuz Amerika'da başladı olay. Ama Amerika'da kalmadı. Bütün Avrupa'yı sardı. Sonra bütün dünyayı sardı.
İşte biz bundan nasıl sıyrılırız? Evet, evet. Mesele budur. Evet. Sıyrılmak da az önce görüştüğümüz gibi kendi birliğimizi kurmaktan geçer diye düşünüyorum.
Maşallah.
Yani o Janet Abu Lugot'un kitabından esinleniyorum ben. O gayet güzel bir, onun dediği bir denklemse, yani önemsiz bir Avrupa, çok güçlü bir İslam, çok güçlü bir Hint ve Çin medeniyeti diye bir denklem kurarsak, bu denklemdeki 3 unsur zaten şu anda gerçekleşiyor.
Evet.
Avrupa berbat bir durumda. Çin çok hızlı büyüyor, Hindistan çok hızlı büyüyor. İslam dünyası soru işareti. İslam dünyası da az önce görüştüğümüz gibi birlikten doğabilir. Ama o diktatörlerin teker teker gitmesi lazım. Zaten bir de şu var. Tarih boyunca siz İslam dünyasına baktığınızda muazzam imparatorluklar görürsünüz. Şimdi zaten İslam dünyasıyla Avrupa arasındaki çok önemli bir farktır bu. Avrupa'ya baktığınız zaman küçücük bir kıta. İçinde 72 tane millet var. Ve bunlar devamlı birbirlerine girerler, devamlı çekişirler, devamlı savaşırlar. O yüzden de savaş sanayileri çok ileri gitmiştir, onu da söyleyelim yalnız. İslam dünyasında ise hep büyük imparatorluklar vardır. Yani bu coğrafya onu gerektirir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklar vesaire, Osmanlılar. Muazzam imparatorluklar bunlar. Hep arka arkaya gelirler bu imparatorluklar ve bu imparatorlukların zenginliği de kıtalar arası ticaretten kaynaklanır. Baharat ticareti, baharatın kaynağı biliyorsunuz bugünkü Endonezya, Malezya ve Hindistan oradan kalkıyor, geliyor. Osmanlı'ya geliyor, Kızıldeniz ve Basra Körfezi üzerinden ve biz onları Akdeniz'den şey yapıyoruz, Avrupa'ya gönderiyoruz baharatı. İpek öyle. İpek Azerbaycan'dan. Evet. Bayrağı burada. Evet. Azerbaycan'ın Gence bölgesinden gelir ipek. Ve onunla da biz geri Bursa'da ve İstanbul'da işleyerek bunları biz Avrupalılara sattık. Yani kıtalar arası ticarettir, dikkatinizi çekeyim.
Evet, evet.
Tabii Çin, ipek aslında daha eski dönemlerde, ben 16. yüzyılı kastettim. 16. yüzyılın daha eski dönemlerinde, daha önceki dönemlerde Çin'den geliyordu. Özellikle 12-13. yüzyılda Çin'den geliyordu, o Mongol döneminde, Moğol döneminde, Cengiz Han döneminde. Ondan sonra o şeyin bozulmasıyla, o sistemin bozulmasıyla İran'dan gelmeye başladı. Ama kıtalar arası ticarettir. Sonra şap gene. Bunlar, niye bütün bunları söylüyorum? Mukata defterlerine baktığınız zaman, Osmanlı mukata defterlerine, oradaki en büyük gelirler, Osmanlı Devleti'nin elde ettiği ticaretten sağladığı en büyük gelirler bu kalemlerdir. Baharat, ipek ve şap. Demek ki büyük bölgelerde kıtalar arası ticaret yapmaktır bizim aslında şeyimiz. Uygarlığımızın kökeninde olan şey. Onun için bu birlik gereklidir. Bir otomobilin İstanbul'dan kalkıp Moritanya örneğini verdi Ahmet Davutoğlu. Bence ta Hindistan'a kadar gidebilmesi de en az o kadar önemlidir. Orta Asya'ya girebilmesi ve pasaportsuz vizesi gidebilmesi önemlidir. Bütün o bölgelere gidebilmek önemlidir. Ve çok büyük bir ticaret, kıtalar arası ticaret ile gelişme sağlanır. Tarihte biz bunu kesin görüyoruz. Yani önce kıtalar arası ticaret görüyorsunuz. Ondan sonra bunun sağladığı büyük gelirler var. Büyük karlar var. Bunların vakıf sektörüne gittiğini görüyorsunuz. Yani bu paralarla ne yaptı bu Müslümanlar derseniz eğer, vakıflar kurdular. Vakıfla ne yaptılar derseniz, bir vakfın külliye şeklinde kurulduğunu düşünürseniz eğer, önce cami vardır. Caminin yanında aş evi vardır. Aş evinin yanında sübyan mektebi vardır küçük çocuklar için. Ondan sonra medrese vardır. Ve o medreselerde kültür gelişir. Aslında medresede geliştirilen kültür de bir mudaraba ortaklığıdır. Az önce değindim size mudaraba ortaklığına. Evet. Şimdi o zaman bir de onu açıklayalım isterseniz. Şunu söyleyeyim önce oraya gelmeden. Bu medreselerde ne geliştirildi diye sorarsak. Çünkü biz birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Aslında İstanbul'dayız. Yani İstanbul'daki vatandaşlarımızdan ben Gülhane Parkı'ndaki İslam Bilim Müzesi'ni gezmelerini öneririm. Orada Profesör Fuat Sezgin'in kurduğu bir üniversite, bir müzedir o. Muhteşem bir müzedir. Onun aslında orijinali şeyde, Frankfurt'ta. Dünya çapında bir müzedir orası aslında. Ve orada Müslümanların fende, astronomide, matematikte, fizikte, kimyada, felsefede ne büyük aşamalar yaptıklarını gözünüzle görürsünüz. İşte ama bunu yapan şey kıtalar arası ticaret, sağlanan büyük karlar, o karlarla vakıf kurulması, vakıflarla üniversitelerin finanse edilmesi ve üniversitede geliştirilen bilim. Sistem budur. Demek ki bu birliğe ciddi şekilde ihtiyacımız var.
Hemen çok özür dilerim parantez içinde o zaman örnek verelim. Mesela İbni Heysem fizik kurucusudur. Yani optik ilminin şeyidir. El-Cebr, mesela şimdi cebir diyoruz. Cebir, evet.
İngilizler de algebra derler işte. Tabii, evet. Tamamen şey, yani, İngilizceden almış.
Bunun çok örnekleri var. Hocam bahsetmişken ben
astronomi, astronomi tamamen öyle.
Ali Kuşçu ayın haritasını çıkarmıştı. Evet.
Yani yani çok büyük seviyelere gelmiş. Hakikaten o müziğe girip herkesin görmesi lazım bence. Sonra işte ama şunu da söylemek istiyorum yani o da benim yorumum gerçi ama hoşlandığım bir yorum. Bunu da sizlerle ve seyircilerle paylaşmak isterim. Şimdi şu, aslında siz hadis birkaç hadis söylediniz, ben bir hadis söyleyeyim. Çok sevdiğim bir hadis şey der. Zaten vakıf kavramının kökenini bu hadiste bulursunuz. Yani, Hazreti Peygamber bir lafıyla vakıf kurumunu kurmuş. Şöyle diyor ki, bir insan öldüğü zaman amel defteri, biliyorsunuzdur, Allah bilir bunu. Duydunuz mu bunu?
Evet.
Siz duydunuz. Tabii. Çok bilinen bir hadistir. İşte bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır.
Evet.
Üç şey dışında. Biliyorsunuz.
Evet.
Üç şey dışında. Birisi sadaka cariye, devam eden bir sadaka. İkincisi faydalı bilgi. Üçüncüsü arkasından hayır duası edecek bir evlat. Değil mi?
Evet.
Ha şimdi siz normalde insan bunu bu kadar düşünür ve al ne güzel bir laf dersiniz, geçersiniz. Ama buradan kurumlar çıkıyor ortaya.
Evet.
Kurum şöyle ortaya çıkıyor. Şimdi siz ya ben öleceğim şimdi. 66 yaşındayım. Yakındır herhalde.
Allah Allah.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama işte hak vaki olduğunda, hele bir de servetim varsa, ben şunu yapmak isterim. O zaman ben bu üçü, yani Hazreti Peygamber ne diyor? Bu üçü, az önce saydığımız bu üçü gerçekleşirse, sen öldükten sonra da sevap alabilirsin, sevap kazanabilirsin diyor. Söylediği odur. İnsan öldükten sonra nasıl sevap kazanır? İşte diyor ki, sadaka cariye yaparsan, yani öldükten sonra bile sadaka verebilirsen. Onun için cami kurar. Caminin içerisinde ibadet eden herkes, ibadet ettikçe sevap yazılır o camiyi kurana. Aç evi kurar. Aç evinde her aç insan yemek yedikçe onun sevabı o vakfı kurana gider. Faydalı bilgi. Faydalı bilgi enteresan. Medrese kurar. O medresede profesörler çalışır. Profesörler bilgi üretir. Ama o profesörün bilgi üretmesini, müderris tabii bunlar, müderrislerin bilgi üretmesini sağlayan kişi o vakfı kurandır. Çünkü maaşını o müderris oradan alıyor. Şimdi ben sürü sepet bilgi ürettim. 1975'ten beri doktorumu almışım o tarihlerde. Boğaziçi'nde çalışmaya başladım. 75'ten beri ürettiğim bilgileri düşünün benim. Ömür boyu çalışmışım, bilgi üretmişim. O ben devletten aldım o maaşı gayet tabii. O başka mesele. Ama bir vakıftan alıyor olmuş olsaydım, o zaman benim ürettiğim tüm bilgileri vakfın sahibinin, vakfın kurucusu ile birlikte onun o bilgilerin sevabını paylaşmış olacaktık. Çünkü bu mudarebe ortaklığı gibidir. Az önce ne dedim? Ben parayı veririm, ben evet, kapitalistim, evet, ben parayı evet, veririm, evet. Siz girişimcisiniz. Değil mi? Burada da vakfın sahibi parayı verir. Müderris de bilgiyi üretir. Müderrisin yaptığı şey bilgi üretmektir. O parası yoktur onun. O parayı alır. Geçinmek için parayı yer. Ama o parayı ona veren, başka hiçbir şey yapmayıp sadece bilim üzerinde çalışmasını sağlayan vakfın kurucusudur. O bakımdan bu da bir mudarebe ortaklığıdır. Evet. Buradan sağlanacak sevap o şeyde, o medresede nesiller boyu üretilecek olan bilgi ve onun sağladığı sevap vakfı kurana gider. O yüzden toparlarsak kıtalar arası ticaret, büyük karlar, o karların vakfa yönelmesi, bu hadis dolayısıyla vakıflar kurulması ve karların vakfa yönelmesi ve o vakıflarda üretilen bilim. İslam dünyasının şeyi budur. Bence denklemi budur.
Evet.
Yani bunun gene olması gerekir. Böylelikle yeniden bir medeniyet kurulabilir. Bu medeniyetin de dediğim gibi kurulabilmesi için bir sentez olması gerekir. Sentez olmasını bir büyük medeniyetlerin sentezlerden doğduğunu söyleyen ben değilim, Arnold Toynbee. Meşhur İngiliz tarihçi Toynbee. Toynbee der ki medeniyetler, büyük medeniyetler sentezlerden oluşur. Bizim de burada yapmamız gereken sentez Batı, Batı'yı Batı yapan değerler, hukuk devleti, tekrar edeyim, hukuk devleti, insan hakları, özgürlükler, serbest piyasa ekonomisi, bunlar ve kendi kültürümüzden gelen, dinimizden kaynaklanan kurumlar, güzellikler, ahlak gibi kavramlar. Sonra şeyleri girdiğiniz zaman, bu batıdaki özelliklere girdiğim zaman onların çoğunu İslam dünyasında görüyorsunuz zaten.
Hocam siz şüphesiz daha iyi biliyorsunuz. Batı dünyası, yani Batı medeniyeti tabii ki daha eskilere dayanmasına rağmen ama son çağımıza gelirken, yani özellikle Batı Avrupa'nın kurulması, yani Osmanlı mesela bir imparatorlukken, yani 60'ın üzerinde ülkeyi yönetirken Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa daha mesela İtalyanlar birliğini sağlayamamıştı. Almanlar birliklerini sağlayamamııştı. Yani
tabii o 1870'te onlar.
Evet evet, yani ülke sağlar. Ülke oluşumu bile söz konusu evet. değildi yani. Böyle daha yeni yeni. Yani o konuda bizim devlet tecrübemizle nitekim yani Batı Avrupa'nın kurulmasında işte Machiavelli'lerin vesaire Osmanlı'yı gelip incelemeleri evet. yani bir takım kaşiflerin
prens'te yazıyor, olduğu gibi yazıyor.
Tabii yani sosyo-kültürel anlamda Osmanlı'nın bu yönetimi nasıl idare ettiği, insanı nasıl idare ettiği, sosyal, ekonomi, her türlü şeyi incelemişler. Yani Osmanlı'yı bir model olarak o zaman inceleyip işte bu modern Batı dünyasının kurulmasında da bir faktör olmuş. Yani İslam kesinlikle, ve Osmanlı.
Kesinlikle çok haklısınız. Bir kere dediğiniz gibi Machiavelli'nin Prens'inde var. Olduğu gibi anlatıyor. Ondan sonra Sturmberger isminde bir Alman profesörün bundan 20-30 sene önce verdiği bir makale, yazdığı bir makaleyi okudum ben. Aynen şunu yazıyor. Türk hayranlığının takleti falan gibi böyle bir şey. Yani Alman devletlerinin Türkleri nasıl taklit ettiğine dair bir makale.
Doğrudur.
Ve uzun uzun yazıyor ve ortadan yani oradan anlaşıldığına göre şimdi 17. yüzyılda bir giderek Osmanlı'ya benzeme çabası var. O da çok normal ya, Osmanlı almış başını gitmiş Viyana'ya kadar dayanmış. Çok korkuyorlar. Ve iki şey yapıyorlar. Bir tanesi denizlere açılıp yani şeyden dünyaya bir uzaylılar gelirse biz nereye kaçarız? Ya dünyanın başına bir felaket gelirse biz nereye kaçarız? Der gibi denizlere açılıyorlar bir yerlere kaçmak için. Yani ciddi ciddi bunu düşünüyorlar bir kere. Yani çok korkuyorlar. İkincisi biraz da Mustafa Kemal'in yaptığı gibi o zaman onlar gibi olmak lazım. Bunlara karşı biz direnebileceksek onlar gibi olmak lazım diyorlar. Yani biz hep Kemalizmi düşünürüz. Aslında Kemalizmden 3-400 sene önce 17. yüzyılın başlarında bizim gibi olmaya çalışan bir Avrupa var.
Tabii.
Eğer bunlar gibi olmazsak mahvolacağız diyorlar çünkü. Ve o Fransa ile başlıyor. Hı hı. Fransa, ondan sonra Habsburglar, Avusturya Habsburgları. Bunlar bizim gibi olmaya çalışıyorlar ve giderek mutlakiyetçi olmaya başlıyorlar. Yani Osmanlı'daki sultanın o muazzam gücünü, tek güç, o güce sahip olmaya çalışıyorlar.
Üçüncü Roma İmparatorluğu diyorlar.
Roma İmparatorluğu diyorlar. Ve şimdi öyle bir dönem var. Bu demokrasi falan değil. Meşhur Fransız kralı işte 14. Louis'nin söylediği laf, devlet benim diyor. Tek başına devletim ben diyor. Yani müthiş mutlakiyetçi 17. yüzyıl Avrupası ve bu Sturmberger bunun Osmanlı'dan kaynaklandığını söylüyor. Ama şimdi artık biz bunu istemiyoruz. Yani böylesine güçlü, bütün gücün tek elde toplandığı bir sistem artık istemiyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. O bitti.
Evet. Sözünüzü hep böyle vallahi bölüyorum, kusura bakmayın ama orada hakikaten o dönemde, o Louis'nin söylediği dönemde Osmanlı İmparatoru da ben hadimiyim diyor buraların. Yani hizmetkarıyım diyor. Yani devlet benim derken Yavuz Sultan da devlet benim diyor ama hizmetkarıyım diyor. Buradaki millettirim diyor. Haremin, fark o. Yani İslam'ın yüceliğinin getirdiği fark orada gözüküyor o sözde.
Evet. Ahlak meselesi bu tabii.
Evet. Evet. Evet. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de ona benzer bir sözü var. Burada diyor hizmetkar olan, yani gücüne rağmen, her şeyine rağmen, her yönde ahirette efendi olur. diyor inşallah da güzel. Hocam siz çok önemli bir şey söylediniz az önce. Yine İslam kültürü ve geleneğinden, ahlakından kaynaklanan bir yapıdan bahsettiniz. Yani iş adamlarının, yani paranın gücü elinde olan, işte parası olan iş adamlarının vakıf kurup sonra o vakıf üzerinden işte aşevi, aşhane veya işte medrese kurulması demek. Şu geldi aklıma, aşhanede karnı aç olan insanların karnı doyacak.
Evet.
Bir kere.
Evet.
Yani bu zaten açlık ekonomiyi remzediyor.
Tabii.
Benim anladığım. Medresede cehaleti temsil ediyor. Yani bilimi, bilgiyi. Cehalet de onun tam tersi, onu temsil ediyor. Dolayısıyla iş adamları bugün ayrı zamanda, yine son döneminde dünyanın, bunu yapsalar sizin dediğinizi, bir kere ekonomi tamamen düzelecek. Çok belli. Yani kayıtsız şartsız. Cehaletin önüne tamamen geçilmiş olacak ki dünyanın en büyük problemlerinden biri zaten açlık ve ekonomi. Diğeri de cehalet. Bunun da önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bizim programın başında konuştuğumuz bir Türk-İslam Birliği oluştuğunda bu gücün sonuçları da dünyada görülecek. Hem ekonomik yönden,
evet,
hem de bilimin olağanüstü gelişmesine, cehaletin, evet, değil mi, yeryüzünden, evet, tamamen kalkması vesile
i̇şte olacak öyle inşallah. Öyle bir birleşme olduğu takdirde zaten az önce dediğim gibi büyük karlar sağlanacak. Yani iş dünyası büyük karlar sağlayacak.
Tabii.
Müslüman iş adamları o karları vakıflara aktaracaklardır.
Evet.
Onun sonucunda da, evet, bilim ortaya çıkacaktır.
Evet.
Fakirlik ortadan kalkacaktır.
Tabii.
Zaten Kur'an'da da var. Ne diyor? Ummatan vasatan diyor. Hı hı. Yani ben sizi bir orta sınıf bir millet olarak, evet, yarattım diyor insanlara. Evet. Onu söylüyor. Hı hı. Onun olabilmesi için gönüllü olarak yaratılan karların vakıflara aktarılması lazım. Bunu ama dindar iş adamları yaptılar. Yapıyorlar da Türkiye'de şu anda. Onun için kimsenin hakkını almamak lazım. Hı hı. O yüzden ben bu İslam antikapitalisttir diyen arkadaşlarla aynı fikirde değilim. Onlar iyi niyetle bunu söylüyorlar mutlaka ama kapitalist deyince bu arkadaşlar sadece Batı kapitalistlerini anlıyorlar.
Tabii.
Hı hı. Şimdi oysa kapitalizmin tarihine biraz bakalım isterseniz. Hı hı. Yani kapitalizmin tarihine baktığınız zaman mudarebe ortaklığından başlamak lazım. Az önce şey yaptığımız gibi. Orada bir kapitalist vardır. Orada Hazreti Hatice kapitalisttir. Onun ortağı olan Hazreti Muhammed'dir. Demek ki o zaman kapitalizmin kökenini Hazreti Peygamber'de bulmak mümkün. Bu peygamber sünnetidir. O zaman siz nasıl ben antikapitalistim dersiniz? Hem Müslümanım hem antikapitalistim diyemezsin. Ha, eğer şunu söylüyorsan, ben Batı kapitalizmine karşıyım ama İslami kapitalizm denen bir şey vardır, ona karşı saygım sonsuzdur diyorsan o zaman anlaştık.
Esası bu. Çünkü vahşi kapitalizm. Yani rekabeti birbirini ezerek güçlünün ayakta kalması.
Yani o biraz onu konuşalım isterseniz. O kapitalizm niye vahşileşmiş? İsterseniz onu konuşalım biraz.
Bir ayet söyleyeyim hocam, müsaade ederseniz. Şeytan Allah sınırı. Mallarınızı diyor Cenab-ı Allah, aranızda diyor helal olan ticaretle yiyin, paylaşın diyor.
Yani o ne demek? Hem malın olsun,
evet,
hem ticaretin olsun.
Tabii.
O zaman biz kapitalizme nasıl karşı olursun?
Tabii.
Ticaret var.
Tabii.
Mal var, mal birikimi var. Hı. Kar birikimi var. Sonsuz kar yapabilirsin. Hı. Fiyatlara müdahale yok. Hazreti Peygamber gene bir başka hadisinde fiyatları Allah yapar diyor. Bu kapitalizm değil midir? O zaman kafalar karışık. Yani bir yandan peygamberin uygulamasında kapitalizm görüyorsunuz, bir yandan da kapitalizm tukaka diyorsunuz. Çelişki var. Ama bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için kapitalizmin tarihine gidelim. Ne kadar vaktiniz var?
Estağfurullah, kapitalizm tabii ki ama sosyal adalet içeren, hayır içeren.
Tabii tabii.
Yani o zaman
hani
o
içini açmak
onu itiraz
lazım,
eden antikapitalistlerin de kabul ettiği bir sistem olmuş oluyor ki onların o sistemi zaten Kur'an'dan kaynaklanan, tabii, hak tabii. kitaplardan kaynaklanan bir adalet, sosyal adalet arzusu.
Yani. O zaman ahlaklı etik kapitalizm demek lazım İslami kapitalizme. Yani öyle bir kapitalizm ki bunun içerisinde helal kavramı var, haram kavramı var.
Tabii.
Bir kere az önce ne dedim? Kâra getirilen bir sınırlama yok. Çok tartışmış fukaha. Yüzde ne kadar kâr yapmak caizdir, ne kadar kâr yapmak haramdır diye öyle bir sınır konulmamış. Tek sınırı vardır kârın. O da helal yollardan yapılması şartıyla. Siz helal yollardan kâr yapıyorsanız buna konulan bir sınır yoktur.
Tabii.
Fiyat kontrolü yoktur. Devlet fiyatları yapmaz. Yapmaması gerekir. Ancak mecbur kalırsa, monopoller ortaya çıkarsa yapılır. Normalde fiyatlara müdahale olmaz. Hazreti Peygamber'in hadisi var gene az önce dediğim gibi. Bu etik kapitalizmdir. Buradan aslında Batı da bizden bunu alıyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Hazreti Peygamber'in şöyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim'i alıyorsunuz önce. Allah'ın kelamını alıyorsunuz. Ve eğer dikkatli bir şekilde Kur'an hatim indirirseniz ama böyle ezbere değil yani
anlayarak
bayağı böyle çalışır gibi hatim indirirseniz ve ekonomiyle ilgili bütün ayetleri alt alta dizer şöyle bir bakarsınız ki ben bunu yaptım.
Maşallah.
Ben bunu yaptım elhamdülillah. Buradan çıkan mesaj bir kapitalist sistemdir. Ama bunu uygulayan şimdi Kur'an şeydir tabii yani Kur'an orada prensipler vardır. O prensipleri uygulamaya geçiren ilk insan Hazreti Peygamber'dir. O prensipleri almış doğru olarak gayet tabii ki anlamış ondan sonra da uygulamaya geçmiş. Demek ki Kur'an artı hadisler ve sünnet bu üçünü birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan şey ya ben İslami kapitalizm diyorum. Kapitalizm demekte de en ufak bir tereddütüm yok. Niçin yok? Tarihçi olduğum için yok. Tarihi açıdan bakıyorum. Bu kapitalizm kurulmuş. Muazzam başarılı olmuş. Az önce söyledik. Kıtalar arası ticaret yapıyor. Faiz yasağı var. Faiz yasağını takasa uygulamış. Öyle hadisler vardır. Evet, ama o kadar ayrıntıya giremeyiz herhalde. Ve parayla ticaret yapmayı teşvik eden bir kapitalizm. Parayla ticaret yapılıyor. Kıtalar arası ticaret yapılıyor. Ve bu kapitalizm kurumları var. Hangi kurumlar? Mesela ortaklıklar az önce bahsettik. Deniz ticaret hukuku, vakıflar gibi çok önemli kurumları var. Bu kurumları hepsini Batı alıyor. Hangi dönemde alıyor? 10. yüzyılda 13. yüzyıllar arasında bu kurumları teker teker Batı bizden ödünç alıyor. Ondan sonra kendisi uygulamaya başlıyor. Faiz yasağı dahil. Müthiş bir faiz yasağı var Batı'da. Ta ki şeye kadar aşağı yukarı 15-16. Yüzyıla gelene kadar çok ciddi bir faiz yasağı var. Fakat sonra Batı'da olan bir şey var ki bizde yok o. Batı'da insanların burasına geliyor kilise. Bizde kilise yok. Orada kilise ve kilisenin en önemli kurumu olan Engizisyon, müthiş vahşi bir kurum, kokuşmuş bir kurum. Hele kokuşmuş bir kralla işbirliğine girerse İspanya'da olduğu gibi sonuçlar feci.
Onların yobazları.
Onların yobazları evet. Ve çok da vahşi. İşkence yapıyor, insanların malını alıyor, yakarak idam ediyor. Binlerce insanı canlı canlı yakarak idam etmiş. Böylesine bir kurum. Hristiyanların burasına gelmiş bu kurum. O yüzden aydınlanma diyorlar. Biz bu kiliseden kurtulduk, aydınlanma dönemimiz var diyorlar. Ve o yüzden de bize diyorlar ki siz Türklerin Avrupa'da işiniz yok. Niye işimiz yok Avrupa'da? Çünkü siz aydınlanmayı yaşamadınız. Kardeşim benim kilisem zaten yoktu ki.
Biz benim zaten aydınlanmıştık. Çoktan nura gark olmuştuk.
Benim İngilizyonum zaten yoktu ki.
Tabii.
Tabii. O çileleri sen çektin. Sen tabii ki o kiliseden kurtulmayı mecburdun. Hı-hı. Ben seviyorum dinimi elhamdülillah. Hı-hı. Yani benim öyle bir derdim yok. Hı-hı. Ama senin o Hristiyanlıktan, o kiliseden, o İngilizisyondan kurtulman gerekiyordu. Tabii ki aydınlanmayı sen yaptın. Yapmasan zaten hiçbir yere gidemezdin.
Tabii. Ki ayet-i kerime var. Şeytanın Allah'a sınırı. Biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Onlar ruhbanlığı kendileri türettiler. Sonra ona da uyamadılar.
Evet.
Diyor. Yani Allah'ın hükümlerinin dışında kendilerine hüküm getirip hayatı yaşanmaz hale getiren yobaz zihniyet. Evet. İnşallah. Şimdi günümüzde de İslam'da olan işte o zihniyetin kalıntıları, hurafelerin, şeylerin yok olmasıyla saf, temiz, güzel İslam ahlakı bütün Türk İslam coğrafyasında yaşanır hale geldiğinde sizin sözlerinizden de anladığım, bizim de her zaman anlattığımız barış, huzur, sevgi aynı zamanda bolluk ve bereket de
inşallah. Fakat Altuğ Bey şunu söylemek isterim. Şimdi bunlar kiliseden vazgeçtiler. Yok etti, aydınlanma çağına girdiler. Ama bu arada kilisenin tam Engizisyon'dan kurtulmak falan gerekiyordu ama kilisenin verdiği bir takım ahlaki kurallar da vardı. Onları da yok ettiler bu arada. Fransız ihtilalinde olan olur. Hı hı. Yani aydınlanmaya gidildi, kilise mallarına haraç bezat el konuldu, Engizisyon çöpe atıldı, tamam. Ama kilisenin ahlak kuralları da çöpe atıldı.
Tabii.
O zaman işte bu vahşi batı kapitalizmin doğuşu o zamandır.
Evet.
Vahşi. O yüzden biz, bu arkadaşlar, genç arkadaşlar biz antikapitalistiz diyorlar. Lütfen şunu desinler, biz anti batı kapitalistiyiz desinler. Çünkü İslami kapitalizmde vardır, onu bilmiyorlar.
Evet.
Bilmiyorlar. Onu bu programı dinliyorlarsa, umarım dinliyorlardır. O zaman görüşlerini değiştirirler
yani
inşallah.
Çok istifade edeceklerini evet, inşallah. Gördüm yani. Gerçekten, evet. Hakikaten öyle. Tabii o zaman Fransız devrimi malum belli işte locaların da bizzat yaptığı bir devrim. Onunla birlikte özgürlük, adalet, eşitlik terminolojisi var ama ondan sonra bir bakıyoruz Avrupa olduğu gibi işte sanayi devrimi sonra şey geliyor, adaletsizliklerin, vahşetin tam uygulandığı bir alan olmuş oluyor. Neden? İşte Marx'lar çıkıyor, Darwin'ler çıkıyor. Değil mi? İnsanlar yani Allah inancından uzaklaştırılıp, değil mi? Her şeyin kendi kendine tesadüfen olduğu gibi teoriler ortaya atılıyor. Sonra onlar sosyal hayata adapte ediliyor. Dünya ya, savaşları aman vesaire.
Ya, Darwinizmin sosyal hayata uygulanması.
Sosyal darwinizm.
Dünyayı,
sosyal darwinizm mahvetti tabii.
İşte peygamberimiz onu deccaliyet, deccalin fitnesi dünyada her şey, bütün fitnelerin üzerinde bir fitnedir diyor. O ideolojiler, şimdi Allah'a çok şükür onların yıkılma dönemindeyiz. Bize bilim şu anda yaratılışı gösteriyor. Bütün delilleriyle. Hı-hı. 350 milyon adet fosiliyle, İşte mikrobiyolojik safhada bir proteinin var olması için bir başka proteine ihtiyaç duyduğu gerçeğini göstermesi. Bir 100 trilyon hücre var sadece benim içimde. Bir tanesini bilim dünyası toplanıyor, bir tanesini yapamıyor.
Tabii.
Bir tanesini. Yani bırakın ya oradaki mükemmellik genom projesiyle ortaya çıkınca her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeği ortaya çıktı. Şimdi bu ideolojilerin yok olma döneminde dediğiniz gibi diktatörler de
evet.
Allah dünyayı, Türk İslam dünyasını bir şeye hazırlıyor. Yani bunu görüyoruz. Yani
galiba
sosyolojik
evet.
olarak
evet.
her şeyi izlediğimizde.
O dedim ya, o Janet Oberlugott'un kitabından edindiğim o şey, o denklem. Hı-hı. O denklemde üç unsur gerçekleşti şu anda.
Evet.
Gerçekleşiyor.
Evet.
Bir tek İslam dünyası soru işaretidir.
Evet.
O da Arap Baharı ile başlamıştır inşallah.
Evet.
Yani bu Arap Baharı bir diktatörlerin sonuna getirecekse bizi, o zaman
evet,
demek
evet,
ki
evet.
o da hızla gerçekleşecek demektir. Ben hızla diyorum çünkü bir tarihçi için şunu sorayım, ne zaman bu diktatörler gider? Ben size sorayım şeyden. Bu Arap dünyasına kaç sene sürer bunların gitmesi?
Hocam İnşallah kısa zamanda yani bu önümüzdeki yani, biz göreceğiz 3-5 sene içinde
o
bu
kadar hocam,
şekillenir.
Fazla değil. Evet.
Ben siz çok güzel anlatıyorsunuz. Çok zevkle dinliyorum. Ancak programımızın da sonuna geldik. Yoksa
bir program daha yaparız.
Evet. Ya bu rakam onu mu gösteriyor?
Evet, dolayısıyla inşallah evet. hakkımızı saklı tutalım. Evet. Bir program daha yapma aklımızı.
İnşallah.
Çünkü gerçekten siz detaylara da inmediniz. Yani başlıklarıyla evet. konuyu verdiniz evet. ki o bize doyurucu. Yani çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, evet, inşallah. İttihat-ı İslam programımızın yeni bölümünde haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.